Ayrım 11.
Bay Gros bu konuşmaları gittikçe artan bir coşkuyla dinlemişti. Grob neden bahane olarak hep onu ileri sürüyordu? Oysa bedavadan bir öğle yemeğine konduğu için memnun olması gerekirdi. Bu satıcılar gerçekten de çok kendini beğenmiş oluyorlardı. Her akşam başka bir kız geliyordu dükkanın kapanış saatinde Grob'u almak için. Hepsi de neredeyse kız olabilecek kadar gençtiler. Şimdi bu anne takımı almadan çıkıp gidecekti. Davetinin kabul edilmemesi hiçbir annenin hoşuna gitmezdi. Grob'un davranışları artık çizmeden yukarı çıkmaya başlamıştı. Neredeyse kendini firmanın sahibi ilan edecekti. Günlerden çarşambaydı. Ama Gros'un çarşamba günü de müdürlük yetkisini kullanmaması için hiçbir neden yoktu ortada. Kulak kesilmiş konuşmaları dinlerken yavaş yavaş kendine olan güveni arttı. Dışarıda ısrarla satıcıyla tartışmakta olan annenin gerçekte kendisini desteklediğini hisseder gibi oldu. Ondan yani Gros'tan bütün diğer annelerin ses tonuyla söz ediyordu. Yalnız nasıl söyleyecekti söylemek istediğini gruba? Fazla konuştuğu takdirde günlerden çarşamba olduğundan mutlaka edepsizce bir karşılık alacak, aynı zamanda da yağlı bir müşteriyi yitirmiş olacaktı. Az konuşsa bu kez grubun ne demek istediğini anlamaması sakıncası vardı. En iyisi kısacık bir buyruk vermekti. Bunu yaparken annenin yüzüne mi baksaydı? Hayır. Onun önünde durup ona arkasını dönmesi daha uygundu. O zaman grup her ikisine birden daha büyük saygı duyacaktı. Tarafların barışçı yollardan uyuşmaları olanağının kalmadığını kestirene dek yerinden kımıldamadı. Sonra yavaşça koltuğundan aşağı kaydı. Camlı kapıya doğru iki uzun adım attı. Kapıyı birdenbire açıp koca kafasını dışarı uzatarak bir kavalınkini andıran incecik sesiyle bağırdı. ''Hanımefendiyle çıkınız Grob.'' Grob o sırada belki yüzüncü kez mazereti olarak müdür beyi ileri sürmeye hazırlanırken sözleri boğazına tıkanıp kaldı. Trace başınızı bir hareketle çevirip kazandığı başarının pekiştirdiği sesiyle ''Ben dememiş miydim?'' dedi. Müdür beyi öğle yemeğine çıkmalarından önce bakışlarıyla teşekkür etmek istediyse de o daha buna kalkışmadan adam yine bürosuna kapanmıştı bile. Grob'un kötü bir parıltıyla yanmaya başlayan gözleri Treize'nin koladan kas katı kesilmiş eteğine takılmıştı. Kadının yüzüne bakmaktan dikkatle kaçınıyordu. Konuşsaydı tereyağı gibi sesini şimdi yanık yağ tadını alacağına kuşku yoktu. Bunu bildiğinden bir şey söylemiyordu. Ancak dükkanın kapısına geldiğinde Treize'ye yol verirken alışkanlığın etkisiyle kollarını ve ağzını açarak konuştu. ''Buyurunuz hanımefendi.'' ''Seferberlik.'' Dilenciler ve gezgin satıcılar yıllardan beri Erlich Caddesi'ndeki 24 numaralı binanın kapısından adımlarını atamıyorlardı. Binanın kapıcısı her gün hemen girişte bulunan küçük odasında nöbet tutar ve bu gibi beş para etmez kişilerin girmesini engellerdi. Bu binada oturanlara kendilerini acındırmayı umanlar altında kapıcı yazan ve normal bir yükseklikte bulunan göz deliğinden adeta delicesine korkarlardı. Geçerlerken sanki bolca bir ihsana kavuşmuşlar da canı gönülden teşekkür etmek istiyorlarmışçasına eğilip iki büklüm olurlardı. Ne var ki bütün bu dikkatleri gerçekte boşunaydı. Kapıcı herkesin görebileceği normal göz deliğiyle ilgilenmezdi bile. Bu deliğin altından eğilerek geçmeye çabalayanlar onun tarafından derhal görülürlerdi. Bu hususta kapıcının kendine özgü ve değeri deneylerle tanıtlanmış bir yöntemi vardı. Polis memurluğundan emekli olan bu adam, kurnazlığı sayesinde yeni işinde son derece başarılı olmasını bilmişti. Gerçi binaya girip çıkanları bir göz deliğinden görmekteydi ama bu delik geçenlerin dikkat ettikleri delik değildi. Odasının duvarında yerden 50 santim yükseklikte ikinci bir delik açmıştı. Nöbetini kimselerin aklından geçiremeyeceği bu yerde diz çökerek tutmaktaydı. Onun için dünya pantolonlardan ve eteklerden ibaretti. Binada oturanların giydiklerini tanırdı. Yabancılarınkini ise dikmine, kumaşın değerine ve gösterişine göre değerlendirirdi. Nasıl vaktiyle polis memuru iken yaptığı tutuklamalar sırasında aradığının kişiliğinde hiç yanılmamışsa aynı yeteneği bu nöbet işinde de göstermekteydi. Kuşkulu birisi göründüğünde daha diz çökük durumdayken kısa ve güçlü kolunu kapının tokmağına uzatırdı. Kendi buluşu olan bu tokmak yerine ters yerleştirilmişti. Kapıcının ayağı fırlamasıyla birlikte hareketin şiddetinden kapı da açılıverirdi. Kapıcı karşısında şaşkınlıktan dona kalan yabancıya önce ağzına geleni söyler, sonra da temizle ayak atardı. Her ayın birinci günü emekli aylığını aldığından ve bu nedenle keyfi yerinde olduğundan gelip geçenlere ilişmezdi. İlgililer bunu çok iyi bildiklerinden bütün bir ay boyunca dilencilerin özlemiyle yanıp tutuşmuş bina sakinlerinin üstüne o gün sürüler halinde atılırlardı. Ayın ikisinde ya da üçünde bile kapıcının odasının önünden geçmeyi başaranlara rastlanırdı. Bunlar yakalansalar bile hiç olmazsa daha sonraki günlerde aynı işi yapmaya kalkışanların akıbetine uğramazlar, bir araba sopa yemezlerdi. Ayın dördünden sonra ise ancak kapıcının nasıl bir adam olduğunu hiç bilmeyen acemiler burunlarını binanın kapısından sokmak yürekliliğini gösterirlerdi. Kien'in bu adamla arkadaş olmasına küçük bir olay yol açmıştı. Kien bir akşam dolaşmaktan dönüyordu. Böyle akşamları çıktığı pek ender olurdu. Döndüğünde binanın girişi loştu. Birden birinin avaz avaz haykırdığını duydu. Seni pis serseri herif seni! Kulağından tutup karakola götüreyim de anla bakalım çapulculuğa kalkışmanın ne demek olduğunu. Bu sözlerden sonra yerinden fırlayan kapıcı karşısındakinin gırtlağına sarılmaya kalkıştı. Ne var ki Kien'in çok uzun boylu oluşu yüzünden gırtlağı epey yukarılardaydı. Kapıcı yaptığı büyük yanlışlığın hemen farkına vardı ve utandı. Binaya ait bir pantolonu tanıyamamış, pantolon saygınlığı tehlikeye girmişti. Kien'i yapmacık bir içtenlikle odasına çekti, gizli buluşunu gösterdi, sonra da dört kanaryasını ötmelerini buyrukladı. Ama hayvanlar pek ötmeye iştahlı değildi. Kien adamla konuştuktan sonra başını dinleyebilmesini kime borçlu olduğunu anlamıştı. Birkaç yıldır bir tek dilenci bile kapısını çalmamıştı. Daracık hücrede iri yarı, ayı gibi güçlü adamla adeta burun buruna durmaktaydılar. Kien üzerine aldığı işi canla başla yapan kapıcıya her ay belirli bir bahşiş bağladı. Sözünü ettiği paranın tutarı binanın diğer sakinlerinin verdikleri bahşişlerin toplamından daha fazlaydı. İlk anda sevincinden ne yapacağını şaşıran kapıcı kafasından küçük odanın duvarlarının üstü kızıl tüylerle kaplı yumruklarıyla yıkmayı geçirdi. Belki böylece karşısındaki veli nimetini övgüsünü neden hak ettiğini de göstermiş olacaktı. Ama bunun hemen ardından adelelerine hakim olmayı başardı. Yalnızca bana güvenebileceğinizden emin olabilirsiniz Bay Profesör diye haykırarak kapıyı koridora doğru bütün gücüyle itti. O andan başlayarak binada oturan herkes Kien'den yalnızca Profesör diye söz etmeye zorlandı. Yeni taşınanlara da evde oturabilmelerinin birinci ve en önemli koşulu olan bu görev kapıcı tarafından derhal bildiriliyordu. Treyze bütün gününü dışarıda geçirmek üzere kapıdan çıkar çıkmaz Kien zinciri taktı, sonra da takvime baktı. Ayın 8'iydi. Birini çoktan geçmiş olduğuna göre dilencilerden yana korkusu kalmamış demekti. Bugün rahatsız edilmemeye her zamankinden çok daha fazla gereksinmesi vardı. Bir tören vardı önünde ve Treyze'yi de bu amaçla evden uzaklaştırmıştı. Aslında zamanı azdı. Saat 6'da dükkanlar kapandıktan sonra karısı yine karşısında bitecekti. Kien'in ise elleriyle göreceği bir sürü işi vardı. Törende vereceği söylevi çalışırken kafasında hazırlayabilirdi. Ne fazla bilginlik taslayan ne de fazla yalın zamanın olaylarından edinilme izlenimlerle örülü dolu bir yaşamın beraberinde getirdiği sonuçları bir araya toplayan 40 yaşına gelmiş birinin dinlemekten hoşlanacağı irfan mucizesi bir konuşma olmalıydı bu. Çünkü Kien bugün nice zamandır gerisine çekildiği sessizlik perdesini yırtıyordu. Ceketiyle yeleğini bir sandalyenin arkasına asıp gömleğinin kollarını yukarı kıvırdı. Aslında giysilere hiç değer vermezdi ama eşyalardan onları bile korumak gereğini duyuyordu. Bu işi yaptıktan sonra yatağına doğru atıldı, güldü ve ona dişlerini gösterdi. Her gece içinde yatmasına karşın yatağı gözüne birdenbire yabancı görünüvermişti. Son kez gözünü açıp baktığından bu yana geçen uzun süre içerisinde yatağı daha bir hantallaşmış, daha göze batan bir görünüm almış gibiydi. ''Nasılsın bakalım dostum?'' diye bağırdı. ''İyi toplamışsın kendini görebildiğim kadarıyla.'' Bir gün öncesinden beri Kien'in keyfine diyecek yoktu. Ama artık çek arabanı bakalım. Hem de derhal, anlaşıldı mı? Karyolayı iki eliyle başucundan yakalayıp itiştirdi. Ama canavar yerinden kımıldamadı. Bunun üzerine Kien omuzlarıyla da dayandı. İkinci itişten daha iyi bir sonuç almayı umuyordu. Ne var ki yatak yalnızca çıtırdamakla yetindi. Görünüşe bakılırsa niyeti Kien gibi bir adamla açıkça alay etmekti. Kien ahlaya oflaya dizlerinin de yardımına başvurdu. Gücünün çok üstünde çaba harcamıştı. Her yanını bir titremedir aldı. İçinden büyük bir öfke dalgasının kabarmaya başladığını hissedince bir kez iyilikle bir sonuç almayı denedi. Aklını başına topla dedi alttan almaya çalışan bir sesle. Nasıl olsa yine döneceksin buraya. Seni yalnızca bugün için dışarı çıkarıyorum. Bugün izinliyim çünkü. Karım evde yok. Hem anlayamıyorum neden korktuğunu. Kimse çalamaz ki seni bırakacağım yerden. Bir eşya parçasına dil dökmek uğrunda kendini öylesine zorlamıştı ki konuşurken itmeyi tamamen unutmuştu. Ağrılar içinde ve yorgun kollarını aşağı sarkıtırken karyolasıyla uzun bir süre konuştu. Yatağını ona kötülük yapmak niyetinde olmadığını, yalnız şu an ona bir gerek duymadığını inandırmaya çalıştı. Kendisini anlamasını rica etti. Satın alınması için izin veren kendisi olmamış mıydı? Ya bunun için gerekli parayı ödeyen? Yine oydu. Üstelik büyük bir zevkle ödemişti parasını. Sonra o güne dek elinden gelen saygıyı göstermişti karyolasına. Ve yine salt bu saygıdan ötürü arada sırada onu görmemezlikten gelmişti. Duyduğu saygıyı her an göstermek insanın içinden gelmezdi elbet. Bütün kızgınlıklar geçer, zaman yaraları iyi ederdi. Yatağa ona bir tek kötü söz söylediğini iddia edebilir miydi? Düşündüklerine gelince o konuda tam bir özgürlüğe sahipti. Evin içinde bir kez fethetmiş olduğu yere yine döneceğini ona garanti ediyor, bu konuda söz veriyor, and içiyordu. Belki de yatak sonunda direnmekten vazgeçmek zorunda kalabilirdi. Ne var ki Kien gücünün tümünü kullandığı sözcüklerin kalıplarına doldurmuş, bu yüzden kollarına hiç ama hiçbir şey kalmamıştı. Bunun doğal bir sonucu olarak da yatak sessiz ve sanki dokunulmazlığı varmışçasına yerinde kalmakta devam etmişti. Kien adam akıllı öfkelendi. Seni utanmaz tahta parçası seni diye bağırdı. Asıl sahibinin kim olduğunun farkında değilsin galiba. Şimdi öfkesini şu ya da bu biçimde boşaltmak, bu edepsiz eşyaya haddini bildirmek isteğiyle yanıp tutuşuyordu. Aklına iri kıyım arkadaşı yani kapıcı geldi. Uçar adımlarla evden dışarı fırladı. Merdivenleri sanki 100 değil de 10 basamaktan ibaretmiş gibi indi ve kendisinin yoksun olduğu adaleleri kapıcı kulübesinden sağladı.
Size gereksinmem var.
Bu sözleri söylerken sesinin tonu ve gövdesinin biçimi kapıcıya bir trombon anımsatmıştı. Oysa bir trompeti yeğlerdi çünkü kendisinde de bir tane vardı. Ayrıca tokmaklı çalgıları tümünün üstünde tutardı. Yalnızca ah şu karı milleti yok mu diye bağırmakla yetinip Kien'i izledi. Kien'in kendisini karısına haddini bildirmek için çağırdığından kesinlikle emindi. Buna inanabilmek için de herhalde dönmüştür diye düşünüyordu. Zira göz deliğinden kadının çıktığını görmüştü. Treze'den bir zamanlar hizmetçiyken şimdi profesör karısı olduğu için nefret ediyordu. Ama nefretine karşın ona profesör eşi demeyi bir an olsun ihmal etmiyordu. Eski bir devlet memuru sıfatıyla ünvanlara sıkı sıkıya bağlıydı ve bu konuda ödün tanımazdı. Madem tutmuş kendi kendine Kien'i profesörlüğe atamıştı, bundan doğacak sonuçlara katlanması gerekirdi. Veremli kızının ölümünden bu yana hiçbir kadına el kaldırmamıştı ve yalnız başına yaşamaktaydı. Yorucu mesleği kadınlara ayıracak zaman bırakmadığı gibi kadınları fethedebilme yeteneğini de ortadan kaldırıyordu. Zaman zaman elini hizmetçilerin eteklerinin altına sokup kalçalarını çimdiklediği oluyordu. Ama bu işi yaparken öylesine kuvvet kullanıyordu ki zaten az olan başarı şansını tümüyle ortadan kaldırıyordu. İşi hiçbir zaman dayağı dek vardıramıyordu. Yine bir kadın vücuduna şaplakları indirmek, yıllardan bir içinde dinmek bilmez bir özlem olarak yaşamaktaydı. Kien'in önünden merdivenlerden çıkarken bir yumruğunu duvara, öbür yumruğunu trabzana indirerek yürüyor, böylece alel acele de olsa biraz alıştırma yapıyordu. Gürültüyü duyunca kapılarını açan bina sakinleri, kolları sıvalı Kien ile yumrukları sıkılı kapıcının yarattıkları, aynı zamanda hem uyumsuz hem de tam bir işbirliği içindeki çifte bakıyorlardı. Ama bir söz söyleme yürekliliğini kimseler gösteremiyordu. Birbirleriyle bakışma işini bile iki adamın önlerinden geçmesinden sonraya, kendilerini tamamen güvenlik altında duydukları ana bırakıyorlardı. Kapıcının öfkesinin kıvamında olduğu günler merdivenlerde sinek uçmazdı. Nerede o diye haykırdı kapıcı yukarı vardıklarında büyük bir keyifle. Şimdi göstereceğiz onu. Çalışma odasına girdiler. Profesör kapının eşiğinde kaldı. Yüzünde acımasız bir ifadeyle uzun işaret parmağını karyolaya uzatarak atın bunu dışarı diye buyurdu. Kapıcı omuzlarıyla birkaç darbe indirip karyolanın direncini ölçtü. Kolayca itebileceği kanısına vardı. Bu işi ne denli küçümsediğini belli edercesine ellerine tükürdü ve cebine soktu. Onları kullanması bile gereksizdi. Başını dayadığı gibi karyolayı bir hamlede odadan çıkarıverdi. Buna kafa vurmak denir diye açıkladı. 5 dakika sonra odalar boşalmış, eşyaların tümü koridora yığılmıştı. Bu işin üstesinden gelmeyi başaran kafa, epey kitabınız var dedi. Belli etmeksizin biraz soluk almak gereğini duymuştu. Bunun için de yalın bir cümlenin yardımına başvurmuştu. Ama sesi normal güçte bir insanınkinden daha yüksek tonda çıkmış değildi. Odadan çıktı. Merdiven başına vardığında soluğu yine yerine gelmiş olduğundan evin içine doğru haykırdı. Yine yardıma gerek duyduğunuzda bana güvenebilirsiniz profesör. Kien karşılık vermekte acele etmedi. Hatta kapının zincirini takmayı bile unuttu. Karma karışık durumda koridora atılmış duran eşya yığınına baktı. Üst üste devrilip sızmış sarhoşları andırıyorlardı bu görünüşleriyle. Kimin bacağının kime ait olduğu belli değildi. Birbirlerine tırnaklarını geçiriyorlar, cilalı kafalarını çizikler içinde bırakıyorlardı. Kien şölenin kutsallığını çirkin bir gürültüyle bozmamak için kapıyı yavaşça kapattı. Yürekli adımlarla raflar boyunca ilerleyip kitap sırtlarını sevecenlikle okşadı. Alışkanlıktan ötürü kapanmasınlar diye gözlerini sonuna dek açmıştı. Gecikmiş kavuşmanın verdiği sevinç başını döndürmüştü. İlk anın heyecanıyla ne önceden söylemeyi tasarladığı ne de mantıklı olarak nitelendirilebilecek bir takım sözler söyledi. Kitaplarının bağlılığına inanıyordu. İşte şimdi hepsi yine aynı evin çatısı altında birleşmişlerdi. Onlara kişilik sahibi varlıklar gözüyle bakıyordu. Onları seviyordu. Onlardan kendisini hiçbir konuda kızmamalarını rica ediyordu. Evet, şu anda belki kendilerini hakarete uğramış saymakta haklı olabilirlerdi. Varlıklarından emin olmak için elleriyle kabaca dokunmaktaydı onlara çünkü. Ama türlü biçimlerde kullanmaya başladığından bu yana yalnızca gözlerine güvenemez olmuştu. Bunu yalnızca kitaplarına açıklıyordu. Onlardan hiçbir şey saklamıyordu zaten. Ser verip sır vermeyeceklerinden emindi. Ama kendi gözlerinden emin değildi. Gözlerinden ve başka daha bir sürü şeyden emin değildi. Bunca kuşku içinde oluşu düşmanlarını sevindirirdi mutlaka. Düşmanları belki sayılamayacak kadar çoktu. Ama şu ya da bu diye ad söylemek istemiyordu. Çünkü bugün Tanrı'nın lütfu olan büyük bir gündü. Onun için bağışlamak, haklarına yeniden kavuştuğundan ötürü sevmek istiyordu. Önünden geçip ardında bıraktığı raflar uzadıkça kitaplı eski dokunulmamışlığı ve bütünlüğüyle belirginleştikçe düşmanları gözüne gülünç görünmeye başlamıştı. Nasıl olmuş da bu düşmanları bir gövdeyi, yaşayan bir varlığı kapılarla parçalamaya kalkışabilmişlerdi? Ama kitaplığı bütün acılara göğüs germeyi, onları etkisiz kılmayı başarmıştı. Belki kötü, korkunç haftalar boyunca işkence çekmiş, elleri bağlı kalmıştı ama gerçekte yenilmemişti. Bu gövdenin yeniden bir araya gelen organlarının arasına esen hava tatlı bir havaydı. Tümü de sonunda birbirlerine kavuşmanın, ait olmanın sevinç içindeydiler. Gövde soluk alıyor, gövdenin efendisi de bu solukları doya doya içine sindiriyordu. Yalnızca kapılar menteşelerinde ileri geri sallanıp durmaktaydı. Kiye'nin kendini içinde duyduğu kutsal hava bunların varlığı yüzünden bozulmaktaydı. Kapılar görünüşün görkemini acımasızca ve kaba atılımlarla parçalıyordu. Bir esinti giriyordu herhalde bir yerlerden kitaplığını. Kiyan başını kaldırdığında tavandaki pencerelerin açık olduğunu gördü. İki eliyle birden önüne gelen ilk kapıya sarıldı, menteşelerinden çıkardı. Gücü nasıl da artıvermişti kısacık bir sürede. Ve koridora taşıyıp karyolanın üstüne bıraktı. Diğer kapılarda çok geçmeden aynı akıbete uğradı. Bir ara Kiyan, kapıcının yanlışlıkla odadan çıkardığı, aslında yazı masasına ait olan bir sandalyenin arkasında ceketiyle yeleğini gördü. Demek ki törenin açılışını gömlekle yapmıştı. Halinden biraz utandı. Giysilerini sırtına geçirdi ve daha büyük bir soğukkanlılıkla yine kitaplığa döndü. Biraz önceki davranışından dolayı kitaplarından ezilip üzülü özür diledi. Programı sevincinin etkisiyle bozmuştu. Sevdiklerine gelişi güzel dokunmak ancak aşağılık varlıklara özgü bir davranış olabilirdi. Gerçekten erdem sahibi olan kişi sevdiğinin önünde kendini olduğundan büyük gösterme çabasına düşmezdi. Doğal bir eğilimin, bir tutkunun varlığına sevileni inandırmak hiç mi hiç gerekli değildi. İş sevdiğini sanki yaptığı bir işmiş gibi göstermeye kalkışmaksızın korumasını bilmekteydi. İnsan olan ona başı döndüğünde değil, fakat ruhunu dolduran yüce duygular doğruğuna eriştiğinde sarılırdı. Gerçek aşk ancak kutsal çatının altında, mihrabın önünde itiraf edilirdi. İşte Kiel'in de şimdi yapmak istediği buydu. Eski emektar merdiveni uygun gördüğü bir yere çekip üstüne ters çıktı. Böylece sırtı kitap raflarına, başı tavana, bacaklarının uzantısı yani merdiven yere dokunuyordu. Gözleriyle de şimdi bir bütün halinde önünde uzanıp giden kitaplığının her yanını görebiliyordu. Böylece durarak sevgililerine şu konuşmayı yaptı. Bir süreden beri, daha doğrusu yabancı bir gücün yaşamımıza el attığı günden bu yana ilişkilerimizi sağlam bir temele oturtmak amacını güdüyorum. Şu anda varlığınız sözleşmeye bağlanarak güvenlik altına alınmış durumda. Ama sanırım hepimiz hukuken geçerli bir sözleşmenin yapılmış olmasına karşın içinde bulunduğumuz tehlikeye gözlerimizi kapamayacak kadar akıllıyız. Kökü yüzyıllar öncesine uzanan onurlu ve acı dolu geçmişinizi her birinize tek tek anımsatmak gereğini duymuyorum. Sevgiyle nefretin ne denli birbirlerine yakın, birbirlerine karışmış halde bulunabileceğini tüm çıplaklığıyla gözlerinizin önüne sermek için yalnızca tek bir örnek olayı ele alacağım. Hepimizin aynı derecede taptığı, içinde yaşayanların sizlere en büyük saygıyı, en içten sevgileri sunduğu ve hatta hakkınız olan bu sevgiyi bir din haline getirdiği bir ülkenin tarihinde korkunç bir olay, iktidar sahibi bir zalimin kendisinden kat kat zalim bir düşmanının verdiği aklı uyarak işlediği akıl almaz büyüklükte bir cürüm yazılıdır. İsa'nın doğumundan 213 yıl önce kendisine kutsal, yüce gibi unvanları yakıştırmak cüretini göstermiş bir zalim despotun, Çin İmparatoru Shi Huang Ti'nin buyruğu ile ülkede ne kadar kitap varsa yakıldı. Yalnızca hurafelere inanan bu man kafa katil, kurduğu zorbalık rejimine karşı direnenlerin güç kaynağı olan kitapların önemini kavrayamayacak kadar cahildi. Ama Başbakanı Li Si, tüm eğitimini kitaplara borçlu olan bu alçak dönek, verdiği bir dilekçeyle imparatorun böyle tüyler ürpertici bir önlem almasını sağlamıştı. Ayrıca yine imparatorun buyruğu ile Çin'in klasik, lirik ve tarihsel yapıtları hakkında konuşanların da ölüm cezasına çarptırılacakları bildirildi. Amaç, yazılı yapıtların yanı sıra sözlü geleneksel edebiyatı da ortadan kaldırmaktı. Yalnızca kitapların çok küçük bir bölümü bu el koyma işleminin dışında bırakıldı ki bunların da nasıl yapıtlar olduğunu herhalde kolayca tahmin edebilirsiniz. Tıp bilimine, eczacılığa, falcılığa, tarıma ve ormancılığa ilişkin kitaplar, yani günlük yaşamın konularını içeren bir alay ıvır zıvır. O günlerde kitap yığınlarının üzerinde yükselen yanık kokusunu hala burnumda duyduğumu söyleyebilirim. Bu olaydan 3 yıl sonra barbar imparatorun hak ettiği sonucu uğraması neye yaradı? Ölümü yanan kitapların yerine gelmesini sağlamadı. Burada imparatorun ölümünden hemen sonra dönekliğinin ne olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yeni imparator ne denli şeytani bir yaratılışa sahip olduğunu anladığından Li Xie'yi başbakanlık görevinden aldı. O güne dek aralıksız 30 yıl başbakan olarak kalmış olan Li Xie, elleri kolları bağlanarak hapse atıldı ve 1000 sopa yemeye mahkum edildi. Sopaların bir teki bile esirgenmedi. Bu işkence onu işlediği suçları itiraf etmek zorunda bıraktı. Yüz binlerce kitabın yakılışının yanı sıra daha başka bir takım iğrenç suçların da asıl sorumlusunun o olduğu anlaşıldı. Açıkladıklarını sonradan yatsımaya kalkıştıysa da bu iş bir yarar sağlamadı. Li Si, Hianyang kentinin pazar meydanında daha çok acı çekerek ölmesi için boydan boya ve ağır ağır testereyle kesildi. Bu kana susamış canavarın ölmezden önce en son düşündükleri avlanmaya değindi. Ayrıca gözyaşı dökmekten de utanmadı. Oğullarından henüz 7 günlük olan torununun torununa dek bütün ailesi kadın erkek ayrımı yapılmaksızın öldürüldü. Şu farkla ki asıl çarptırılmaları gereken ceza olan yakılmak yerine kafaları kılıçla uçuruldu. Aile kurumuna, atalarına ve ölmüşlerin anılarına en büyük saygının gösterildiği ülke olan Çin'de kitlelerin katili Li Xi'nin anısını koruyacak tek aile bırakılmadı. Testereyle ikiye bölünen bu alçağın adı yalnızca yok etmek istediği tarihin sayfalarında yaşadı. Ne zaman bir Çin tarihçesinden bu büyük kitap kıyımının öyküsünü okusam, var olan tüm kaynakları açıp kanlı katil Li Xi'nin ibret verici sonuna bir kez daha bakmadan edemem. Neyse ki bu sonun öyküsü birçok kaynaklarca hinelenmiştir. Böyle zamanlarda onun testereyle ikiye bölünüşünü en az 10 kez gözlerimin önünde canlandırmadan rahat edemem. Kaç kez kendi kendime böyle bir facia nasıl oldu da Çin gibi yeryüzündeki tüm bilge kişilerce kutsal sayılan bir ülkede olabildi diye sormuşumdur. Ne zaman Çin'den gelen bilginin yüceliğinden söz edecek olsak, fırsatı kaçırmayan düşmanlar yanıt olarak 213 yılında meydana gelen bu faciayı ileri sürerler. Buna verebileceğimiz tek karşılık, Çin'de de okumuş kişilerin sayısının büyük kitleyle karşılaştırıldığında hemen hemen yok denecek kadar az olduğunu söylemektir. Bazen bilgisizliğin bataklığı kitapları ve bilge kişileri de boğar. Yeryüzünde doğa olaylarının etki alanı dışında kalabilmiş ülke yoktur. O halde Çin'den neden olanaksız olanı beklemeli? O günlerin sağdığı dehşetin ve ondan sonra uğradığınız daha bir takım acımasız saldırıların hala iliklerinizde titrediğini biliyorum. Onurlu geçmişinizin kanlı sayfalarını yine açmamın nedeni, duygudan ve yürekten yoksun oluşum değildir. Hayır, ben yalnızca sizi uyarmak ve kendimizi tehlikeden koruyabilmemiz için alınması gerekli önlemler konusunda bana yardımcı olmanızı sağlamak istiyorum. Niyetim size ihanet etmek olsaydı, yaldızlı sözler edip yakın tehlikeyi sizlerden saklamaya kalkışırdım. Ama şu an içinde bulunduğumuz durumun sorumlusu benim. Bunu size açıklayabilecek kadar da kişilik sahibiyim. Bana nasıl oldu da kendini bu kadar unutabildin diye soracak olursanız ki bu soruyu sormak hakkınızdır, o zaman size yüzüm utançtan kızararak şu karşılığı vereceğim. Bunun nedeni büyük üstadımız Mong'un şu sözlerini unutmuş olmamdır. Yapıyorlar ama ne yaptıklarının bilincinde değiller. Bir takım alışkanlıklar edinmişler ama bunun nedenini bilmiyorlar.